Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 47. ayrım. Sayfa 611. Kenan gece kumların üzerinde yürürken Nihati'ye "Senin bildiğine eminim," dedi. "İstersen bana buradan bir çıkış yolu gösterebilirsin. Yoksa burada yaşama şansım gittikçe azalıyor. Er veya geç sana söylediğim adamlar beni Korevega'da göreceklerdir. O zaman ölüm emrim çıkacak demektir. Şimdilik dayak yedim. Hastayım diye idare ediyorum. Fakat bu daha kaç gün sürer? Bir şeyler yapmalısın." Yaşlı zenci fersiz gözlerini Kenan'a çevirdi. "Sen beni ne sanıyorsun dostum? Bir kurtarıcı, bir aziz mi? Söyledim, buradan canlı çıkış yolu yoktur. Tabiat şartlarına dayanamazsın. Mutlaka yenik düşersin. Çöl ve deniz, iki firar yolu. İkisi de gözü kararmış insanlar tarafından denendi. Sonuç hep ölüm oldu. Sen de tanıyorsun. Tanrı bir tek Kuhumalo Power'ı korudu. Herhalde barman dostumun da eceli gelmemişti henüz. Ayrıca o tanıdığım en güçlü yerlilerden biriydi." Yanlarında sessizce yürüyen Roha, "Sumo'nun kamyonuyla kaçamaz mı?" diye sordu. Kenan hemen, "Sumo da kim?" dedi. "Nihati, Korevega'ya içme suyu getiren çiftlik sucusu. Her hafta koca bidonlarla su getirir. Çiftlikte içecek su kaynağı yoktur. Bir iş tavından getirilir ama onun kamyonuyla kaçamazsın. Neden?" "Kamyon çiftlik sınırına girdiği andan itibaren muhafızların gözetimindedir. Suyun boşaltılması sırasında kamyona gizlice girmen de imkansız. Zira çiftliğe içme suyu dağıtan depo çok merkezi bir yerdedir. Boşaltım sırasında da kamyonun yanında bir yığın muhafız bulunur." Yaşlı adam kısa bir tereddüt geçirdikten sonra, "Çok paran var mı yanında?" diye sordu. Kenan merakla, "Niye sordun?" dedi. "Soğuk hava sistemli bir sebze aracı var. Getiren şoförü tanırım. Para için yapmayacağı yoktur. Belki ona teklif etmemiz mümkün olabilir ama bu çok riskli. Zira onun da bazı muhafızlara para edilmesi gerekir. Ayrıca tam olarak güvenemem de. Efendiden daha fazla para koparabileceğini aklı keserse rahatlıkla seni ihbar edebilir." Kenan ümitsizce başını salladı. "Zaten o kadar param yok." "O zaman unut, aklından çıkar bu fikri." Sessizce denize uzanan serbest dolaşım bölümünde yürümeye devam ettiler. Saat gecenin 9'uydu. Barakalara çekilmek için daha bir saat zamanları vardı. Kenan düşüncelere daldı. Buradan kaçması ya da Avrupa'daki merkeze mesaj ulaştırması olanaksız gibiydi. "Çiftlikte kullanabileceğim telefon, faks veya telsiz gibi araç var mı?" Yaşlı adam ve delikanlı hayretle Kenan'a baktılar. Nihati, "Ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu. "Beni buraya gönderenlerle irtibat kurmak istiyorum." Yaşlı yerli sırıtarak başını iki yana salladı. "Sen bir çılgınsın. Çiftlikte böyle bir yer var tabii. Merkez binada. 6 yıl evvel bir onarımda Jonathan Crenna'nın nezaretinde 5 işçi bir kere merkez binaya girmiştik. O zaman gördüm. Küçük bir oda. Fakat içinde her türlü iletişim ve haberleşme olanağı var. Tabii ne olduklarını ben pek anlayamamıştım ama sekreter böbürlenerek bu odadan dünyanın her yanına ulaşabiliriz," demişti. "Tahmin etmiştim," diye mırıldandı Kenan. "Bir yolunu bulup oraya girmeliyim." İhtiyar güldü. "Barbados'un havası seni iyice çarptı galiba evlat. Sen çıldırdın mı? O bina 24 saat ellerinde otomatik tüfekler bulunan muhafızlarca korunur. İçeriye kuş bile uçurmazlar. Orada efendi oturur. Bu fikri hemen beyninden çıkar." Kenan dudaklarını büktü. "Korkarım başka çarem kalmadı Nihati," dedi. "Çiftlikten kaçamayacaksam dostlarıma mutlaka haber uçurmam lazım." Nihati düşünceli şekilde içini çekti. "Çok zor. Bir intihar etmek gibi bir şey. İçeriye girmemin bir çaresini bulamaz mıyız? Bir yolu olmalı." "Kesinlikle yok dostum. Efendinin onayı olmadan görevliler dışında kimse giremez." Roha gülümseyerek, "Nihati," dedi. "Unuttun mu? 3 gün sonra Giancano başlayacak. Bu bir fırsat olamaz mı?" "O da nedir?" diye sordu Kenan. "Fırtına filan mı?" Yaşlı yerlinin önce suratı asıldı, sonra bilgiçe sırıttı. "Belki," diye mırıldandı. "Evet, belki bu senin için bir fırsat olabilir. Söylesenize nedir o?" "Giancano bir festivaldir. Özellikle Bahama Adaları'nda kutlanan bir tören. Sonra bütün Karayipleri ve Barbados'a da yayılmıştır. Tüm Karayip yerlileri bir hafta süreyle bu eğlencelere katılırlar. Son 10 senedir Korevega'da da kutlanıyor artık. Ama efendi sadece bir gün için izin verir. İsteyen işçiler şehre inebilir, isteyenler burada da kalabilerek kutlar. O gün çalışılmaz. Bay Capshaw içki içmemize müsaade eder. Burası tam bir bayram yerine döner. Herkes sarhoş olur. Ertesi gün hepimiz yolluk çekeriz. Bazı zom olmuş işçileri ayırtmak sorun olur." "Yani izinli işçilerin arasına katılıp çıkabilir miyim?" Nihati kalın dudaklarını büzdü. "Bunu senin takdir etmen lazım. Bilmem sana izin verirler mi? Sen Karayip yerlisi değilsin. Yani beyazlar o gün izinli değiller midir?" "Onlar da çalışmaz. Ama anladığım kadarıyla sen farklısın dostum. Yine de o karambol sırasında firar imkanım olabilir. Aferin Roha. Bunu iyi akıl ettin." Delikanlı memnuniyetle sırıttı. Yine işe yaramıştı. Ertesi sabah Kenan işçilerle beraber uyandı. Kendini daha iyi hissediyordu. Göğsündeki bandajlar işe yaramış ve ağrıları azalmıştı. Yatakhaneden dışarı çıkmamak işine yarıyor ve kendisini hatırlayabilecek olan Londra'daki iki katilin yüzüne görünmekten kurtuluyordu. Artık yastığının altındaki sustalısını pantolonun arka cebine yeniden yerleştirmişti. Fakat o sabah ummadığı bir gelişme oldu. İşçilerin kamyonlara dolup çalışma alanları olan şeker kamış tarlalarına gitmelerinden sonra bomboş kalan duşlara girmiş, tıraş olmuş, başını yıkamış, biraz rahatlayarak yatakhaneye dönmüştü ki kapıda Ogier'i gördü. Ogier, Kenan'ın barakasında kalmıyordu. Yaşlı yüzündeki sinsi tebessümle yaklaşıp, ''Nasılsınız Bay Işık?'' diye sordu. Nazik ve terbiyeli görünüyordu ama Kenan bunun sahte bir iyi niyet gösterisi olduğunu biliyordu. Soğuk bir ifadeyle, ''Berbat bir haldeyim, bütün vücudum sızlıyor.'' dedi. ''Vah vah, bunu duyduğuma üzüldüm. Ne o, bir şey mi vardı?'' ''Evet efendim, Sayın Sekreter bu sabah idare binasına gelmenizi emretti. Bu kadar istirahat onun için yeterli.'' dedi. Kenan içinden ''Lanet olsun.'' diye söylendi. Kadın yakasını bırakmayacak, uğraşacaktı onunla. Jankano Festivali'ne kadar rahatsızlık numarasını sürdürebileceğini ummuştu. Şu sıra çiftlikte bölünmek hiç işine gelmiyordu. ''Pekala.'' diye mırıldandı Ogier'e. ''Birazdan gelirim.'' Yaşlı adam çıkınca derin bir soluk aldı. Sakin olmalıydı. Belki İngiliz'in suyuna giderse izin koparır, yeniden barakaya dönebilirdi ve gözden uzak kalırdı. Ayrıca yüreğine su serpen bir konu daha vardı. Çiftliğin beyaz derili misafirleri genellikle işçilere ayrılan bölümlere pek geçmiyorlardı. Daha doğrusu ne onları ne de paralı askerleri o bölümlerde hiç görmemişti. Tabii öldürülen Mokeyena hariç. O da belli ki İngiliz'in çağrısı üzerine gelmişti. Kenan ıslak saçlarını taradı, kıyafetine çeki düzen verdi, sırtında bol ve komik duran işçi elbisesinin önlerini çekiştirdi. Kadının kopardığı düğmeleri hala dikilmemişti. Aradan kaburgalarını saran bandajları ve kıllı göğsünün bir kısmı gözüküyordu. Barakadan çıkarken İngiliz'de yeniden karşılaşma heyecanı içini kapladı. İdare binasına doğru yürürken dizleri titriyordu. İngiliz odasında yalnızdı. Masasının üzerindeki dosyalara eğilmiş bir şeyler okuyordu. Kenan'ın odaya girdiğini hissettiği halde başını kaldırıp bakmadı. Genç adam bu defa nasıl bir davranışla karşılaşacağını merak ediyordu. Dünkü son karşılaşmalarında kadın son derece davetkar ve meydan okuyan şekilde davranmıştı. Ama o dündü. İngiliz'in bugün ne yapacağı, nasıl davranacağı belli olmazdı. Kenan masanın başında durdu, varlığını hatırlatmak istercesine hafifçe öksürdü. ''Nihayet gelebildin demek.'' diye humurdandı İngiliz başını kaldırmadan. Kenan sesini çıkarmamıştı. Kadının kendisine bakmasını ve konuşmasını bekledi. İngiliz öndeki dosyaya şimdi de bir şey karalamaya başlamıştı. İlgisiz davranıyordu. Nihayet elindeki kalemi bırakıp alaycı mavi gözlerini kenara çevirdi. Baştan aşağıya onu süzdü. Yüzünde erkeği beğenmiş gibi bir ifade vardı. Genç adam İngiliz'in etli dudaklarının ve düzgün burun kapaklarının titreştiğini görür gibi oldu. Ne olursa olsun kadının asla inkar edilemeyecek korkunç bir çekiciliği vardı. İlk defa onunla aynı safta olmadığı için hayıflandı Kenan. Odadaki klima cihazı çalışmıyordu ve İngiliz müthiş sıcak nedeniyle ter içindeydi. Yüzü, omuz başları, sırtındaki haki renkli atletin koltuk altları ıslanmıştı. Memelerinin ayrığı atletin üstünden görünüyordu. Sütyen takmadığı için de sivri göğüs başlarının etrafında da ter lekeleri oluşmuştu. İngiliz, Kenan'ın gözlerinin o bölgelere takıldığını hissetti. Fakat anlamamış gibi görünerek, ''Sen burayı tatil köyü mü sandın?'' diye sırıttı. ''Biz burada iş ve emek isteriz. Çalışacaksın. Tam bir amele gibi. Oysa iki gündür yan gelip yatıyorsun. Bu kadar istirahat yeter. Efendiye şükret. Ben olsam sana o izni de vermezdim.'' Kenan kendini tutamadı. ''Vermeyeceğinize eminim, efendim.'' dedi. İngiliz bu cevaba gülerek karşılık verdi ve bambu koltuğunu iterek ayaklarını masanın üstüne dayadı. Düzgün bacaklar ortaya çıkmıştı şimdi. ''Diğer işçiler gibi benden hiç hoşlanmıyorsun değil mi?'' Kenan ''Sabretmeliyim.'' diye geçirdi içinden. Bu soruya cevap vermemeliydi. ''Hadi, hadi söyle, hatta benden nefret ediyorsun.'' Kenan'dan yine ses çıkmadı. ''Bir kadının emri altında yaşamak sana ağır geliyor, gururunu incitiyor.'' Bir şeyler söylemesi lazımdı. ''Niye öyle düşündüğünüzü anlamıyorum efendim.'' ''Modern iş yaşamının gereği erkekler de bir kadından emir alabilir.'' diye kekeledi. İngiliz'in küstah gülümsemesi daha da arttı. ''Ama burada durum farklı. Zenciler ve aday erleri burada köle gibidirler. Ben onlara her istediğimi yaptırırım. Bazen gönül rızası ile seve seve emirlerini yerine getirirler, bazen de kırbaç ve sopa ile. Anlıyor musun?'' ''Evet efendim. Sen de burada bir işçisin ve buranın bir kölesisin. Bu gerçeği kafana iyice soktun mu?'' Kenan yutkundu, konuşmanın nereye varacağını kestiremiyordu. ''Galiba anlamaya başladım efendim.'' ''Güzel.'' dedi İngiliz. ''Öyleyse şu duvarda asılı kırbacı bana getir.'' Kenan iliklerine kadar titredi. Yoksa aynı olayı bir daha mı yaşayacaktı? Kuşkuyla sarışın kadına baktı. ''Fakat efendim.'' İngiliz'in yüzündeki gülümseme kayboldu birden. Ama bacaklarını hala masadan indirmemişti. Yoksa emrime karşı mı geleceksin köle? Hayır efendim, ama umarım onu benim üzerimde kullanmayacaksınızdır. Korkma, dedi İngiliz yeniden gülümseyerek. Emirlerime karşı gelmediğin sürece seni kırbaçlamayacağım. Ama bana karşı gelmeni henüz unutmadım. Senin burnunu sürteceğim. Seni adam edip yola getireceğim Bay Işık. Hadi şimdi kamçıyı ver. Kenan çekinerek duvara gitti ve meşin kırbacı yerinden alarak kadına uzattı. İngiliz garip bir keyif içinde etli dudakları üzerinde küçücük dilini dolaştırmaya başlamıştı. Erkeğe eziyet etmekten garip bir zevk aldığı belli oluyordu. Yüzünde şeytani bir gerilim ve cinsel bir doyumun işaretleri belirmişti. Uzun parmaklarıyla kamçıyı okşadı. ''Biliyor musun, emirlerime karşı gelirsem bu defa kesin kes bunu kullanmaya kararlıyım.'' dedi. ''Emirlerinize karşı gelmek gibi bir niyetim yok efendim.'' ''Güzel, galiba yola geliyorsun.'' Kenan bundan sonra kadının ne yapacağını merak etmeye başlamıştı. İngiliz'in mavi gözlerinin donuklaştığını fark etti. Muhakkak yeni bir kötülüğü aklından geçiriyor olmalıydı. Kamçıyı okşamaya devam ederken ''Ayağımdan şu botları çıkar.'' dedi. Kenan garip bir huzursuzlukla kadına baktı. ''Fakat efendim, bu İngiliz şuh bir tavırla gülümsedi. ''Ne o? Yoksa köle olduğunu şimdiden unuttun mu? Kamçıyı denememi mi istiyorsun?'' ''Hayır efendim,'' diye fısıldadı Kenan. ''Yalnız bu işi benim yapmamam gerektiğini düşünmüştüm. Yani demek istiyorum ki, kes sesini. Ne emrediyorsam onu yapacaksın. Sen benim emrime verilmiş bir işçisin. Yani benim kölemsin.'' Genç adam yerine mıhlanıp kalmıştı. ''Verdiğim emir gururuna mı dokundu Bay Işık? Bu işe talip olurken başına gelecekleri bilmen gerekirdi.'' Kenan kahredici bir şekilde kadına baktı. İngiliz ise elindeki kamçıyı havada sallayıp boşluğu dövdü. Kamçı havada şakladı. ''Botumu çıkarman için 10 saniyen var.'' Gururunu kırmak, onu küçük düşürmek, eziyet etmek için kararlı olduğu her halinden belliydi. Genç adam masaya yaklaşarak botun bağlarını çözdü ve birini çıkardı. Sonra gözlerini kadından kaçırarak öbür tekini de ayağından çıkardı. ''Onları şu kenara koy.'' İngiliz eliyle masanın yanını gösteriyordu. Kenan bu isteği de yerine getirdi. ''Şimdi de çoraplarımı çıkar.'' Kadının ayağında ayak bileklerine kadar gelen yün çoraplar vardı. Kenan alt dudağını dişledi, işin sonunu nereye varacağını kestiremiyordu. ''Hadi durma, acele et biraz.'' Genç adam hırsından titreyerek çorapları çıkardı. İster istemez gözleri kadının bakımlı ve pedikürlü ayaklarına takıldı. Bu zor şartlar altında ne zaman fırsat bulup da kendine özen gösterip bakabilmesine şaşırmıştı. İngiliz bakışlarını karşısındaki adamdan ayırmadan ''Terlemişler değil mi?'' diye sordu. Şimdi yüzünü yine alaycı bir ifade kaplamıştı. ''Hava sıcak, öyle olmalı efendim,'' diyebildi Kenan güçlükle. ''Ne demek öyle olmalı? Baksana, dokunsana ayaklarıma.'' Kenan kadının bakımlı ayaklarına elini sürmedi. Boğuk bir sesle ''Evet, terliler,'' diyebildi. ''Elini sürmeni, parmaklarına bakmanı istiyorum. Korkma, bana cinsel tacizde bulundu diye seni kamçılamayacağım.'' Kenan yiyecek gibi kadının mavi gözlerinin ta derinliklerine baktı. İngiliz'in mutlak düşündüğü bir şey vardı. Onu tahrik edip baştan çıkarmak için her şeyi yapıyordu. Dün de göğsünün kıllarıyla oynamış, kendisini dudaklarından öpmüştü. Ama dün böyle aşağılama ve hakaret etme numaralarına başvurmamıştı. Bu yeni bir numaraydı ve Kenan cinsellikten öte bir şeyler sezinler gibiydi. Fazla düşünmedi, içindeki bütün endişelere rağmen İngiliz'in ayaklarını avuçlarının içine aldı. Doğrusu bu kadına dayanmak her baba yiğidin harcı değildi. Bakımlı ayaklar yumuşacık ve sıcacıktı. Hafif nemli ve terliydi de. ''Haklısınız efendim,'' diye mırıldandı. ''Gerçekten terlemişler.'' ''Öyle mi? Kokuyorlar mı?'' ''Anlayamadım efendim.'' ''Terli ayaklar kokar. Benimkiler de kokuyor mu?'' ''Sanmıyorum efendim.'' ''Öğrenmek istiyorum.'' ''Koktu onları. Köle.'' Kenan'ın sabrı artık son haddine varmıştı. Daha fazla dayanamayacağını sanıyordu. Diz çöktü, masaya eğildi ve burnunu İngiliz'in ayaklarına yaklaştırdı. ''Hayır efendim, kokmuyorlar. Emin misin, bir daha kokla.'' Kenan tekrar burnunu yaklaştırdı. O zaman İngiliz ayaklarından birini yavaş yavaş genç adamın yanağına sürmeye, dudaklarının üzerinde dolaştırmaya başladı. Kenan iyice aptallaşmıştı. Daha fazla pasif davranmak istemiyordu ama ne yapacağını bilemeden şaşkın şaşkın kadına takıldı gözleri. Soluk soluğaydı ve dudakları aralanmıştı. İngiliz ayağının baş parmağını adamın ağzına sokuverdi birden. Kenan titremeye başlamıştı ama vücudundaki titreşimler artık uyanan cinsel arzusundan kaynaklanıyordu. Dudakları ve dili İngiliz'in baş parmağı üzerinde dolaştı. Göz kapakları kapandı, kendinden geçercesine ağzındaki parmağı yavaş yavaş emmeye başladı. Bilekleri kadının bacaklarını kavradı, elleri yavaş yavaş daha yukarıya uzandı. Aynı anda İngiliz'in gür sesi kulaklarında çınladı. ''Ayağa kalk!'' Kenan son anda kendisini toparlamayı başarmıştı. Kadının ayaklarını bırakıp doğruldu ve ayağa kalktı. İngiliz yaptıklarından müthiş keyif almış şekilde gülümsüyordu. Bir süre küçümsercesine karşısındaki adama baktı. ''Ojiyerin odasına git,'' dedi. Orada ufak bir leğenle bir bidon su bulacaksın. Onları buraya getir. Şimdi ayaklarımı yıkayıp serinleteceksin. Kenan çılgın gibi koşarak idare binasını terk etmeyi düşündü bir an. Burada bir saniye daha kalırsa bu kadını öldürebilirdi. Hem de ne elindeki kamçıya ne de belindeki tabancaya aldırmadan. Tırnaklarını avucuna gömdü, yerinde sallandı bir an. Sinirlerine hakim olmalıydı. Bu çok anlamsız bir davranış olacaktı. Şimdilik kozlar ve avantaj kadının elindeydi. Sonuna kadar dayanmak zorundaydı. Emredersiniz diye mırıldanmaya başardı. Emredersiniz ne? Emredersiniz efendim. Şimdi koş, git getir istediklerimi ve ayaklarımı yıka. Kenan sallanarak bitişikteki odaya geçti. İngiliz'in elinde oyuncak olduğunu, kişiliğinin zedelendiğini hissediyordu. Ve en kötüsü şu an elinden bir şeyin gelmemesiydi. Ogier odada yoktu. Akıllıca bir taktik diye düşündü. Kadın kendisiyle oynaşırken bir şahidin bulunmasını istememiş, muhtemelen yaşlı katibi kasten uzaklaştırmıştı. Biraz yüreğine su serpildi, hiç olmasa düştüğü bu aşağılık durumu gören olmayacaktı. Len'le bidonu alıp geri döndü. İngiliz'in ayakları hala masanın üzerindeydi ve ona küçümseyerek bakmaya devam ediyordu. Len'i şuraya koy diye masanın yanı başını, otlarının durduğu yeri işaret etmişti. Kenan itaatkar şekilde leğeni gösterilen yere bıraktı, içine bidondan su boşalttı. Şimdi dizlerini yere koy ve önüme eğil. Artık Kenan hiç itiraz etmiyor ve verilen emirlere harfiyen uyuyordu. İngiliz bir ayağını leğenin içine soktu, diğer bacağını ise umursamazca Kenan'ın omzuna uzatıp ayağını genç adamın omzuna yerleştirdi. Kenan çıldıracak gibiydi ve ısrarla göz göze gelmemeye çalışıyordu. Çok garip bir durumdu ve bu genç bir erkeğe uygulanabilecek mükemmel bir Çin işkencesiydi. Kenan sabırla suyun içindeki ayağı yıkamaya koyuldu. İngiliz şimdi de omuzundaki bacağını adamın boynuna sürtmeye başlamıştı. Kenan gözlerini yumdu. Yeniden yalvarır gibi inledi. Lütfen efendim. Lütfen bunu bana yapmayın. Anlayamadım. Ne demek istiyorsun? Artık dayanamayacağım. Görüyorsunuz köleniz verdiğiniz her emri yerine getirdi. Ama acıyın bana. Ama neden Bay Işık? Bu zor bir görev değil ki. Bir erkek olduğumu unutuyorsunuz galiba efendim. İngiliz bir kahkaha attı. Ha, anlıyorum. Galiba cinselliğimden etkilendin. Evet efendim. İngiliz'in pis sesi yine odada çınladı. Bu ne küstahlık? Bana nasıl böyle bir cevap verebilirsin? Kenan ellerini leğenden çıkardı ve kadının bacağını omuzundan atarak bağırdı. Bu kadar oyun yeter artık. Devam edemeyeceğim. İster kamçıla ister vur beni. İkisine de razıyım. Yeter ki bu oyun bitsin. İngiliz birden hiçbir şey olmamış, Kenan'ın isyanını işitmemiş gibi saat kaç diye sordu. Sonra bileğindeki saate bir göz atıp ''Oo, ona geliyor.'' diye homurdandı. ''Bir ziyaretçim gelecekti. Çabuk bunları kaldır ortadan. Etrafta dağınıklık kalmasın.'' Genç adam afallayarak baka kaldı. İngiliz'deki ani değişikliğe bir anlam verememişti. İsyanla ses çıkarmamasına da şaşmıştı. Yine de ucuz kurtuldum diye sevinerek leğenle bidonu alelacele aldığı yere götürdü. Bir an evvel barakaya dönmek istiyordu. Fakat İngiliz'in emriyle yerine mıhlandı. ''Şuraya otur ve bekle. Benim için bir yazı yazacaksın.'' Ezik yüreği hala çarpıntılar içindeydi ama İngiliz'in oynadığı oyunun sona erdiğini de anlamıştı. Şimdi herhalde Korevega ile ilgili gerçek bir iş yapacaktı. Masanın üzerinden İngiliz'in uzattığı kalemle kağıdı aldı ve beklemeye başladı. Kenan birkaç dakika İngiliz'in dikte ettireceği emirleri bekledi. Gözlerini kadına çevirmek istemiyordu. Dakikalar uzadı, ter içinde kalmıştı. Göğüs kafesindeki ağrıların arttığını duyumsadı. Sol kaburgası müthiş sızlıyordu. Barakanın kapısında işittiği ayak sesleriyle dikkati kapıya çevrildi. Önce Ogier'in geldiğini düşündü fakat ayak sesleri daha iri cüsseli bir adama ait olmalıydı. Zira barakanın üç basamaklı merdiveninde çatırtılar işitmişti. Başını çevirip gelene baktı ve o anda bütün kanının damarlarında donduğunu duyumsadı. Adeta buz kesilmişti. Gelen Max'ti. Londra'daki silahlı çarpışmada o kargaşadan yara almadan kurtulan katil. Sonum geldi artık diye düşündü. Katil onu hemen tanıyacak ve silahına sarılacaktı. Cebinde sadece bir sustalısı vardı. Burada silahlı iki kişiye karşı bir şey yapamazdı. Soğuk soğuk terledi ve parmakları usulca arka cebine gitti. ''Max, günaydın sekreter hanım.'' diyerek içeriye girmişti. Kenan'a sadece şöyle bir göz ucuyla baktı ve onu sıradan bir işçi kabul ederek ilgilenmedi bile. Şaşkınlıkla ayağa fırlayan Kenan bir an ne yapacağını kestiremedi. Soğuk terler kaplamıştı vücudunu ama adamda hiçbir reaksiyon olmamıştı. Galiba beni tanımadı diye düşündü. Belki de Brent'in evindeki polislerden birinin şu anda çiftlikte olabileceğine ihtimal vermemişti. Ayrıca o gece silahlı çatışmanın büyük bir kısmı karanlıkta cereyan etmişti. Adamın suratını yeterince teşhis etmeye zamanı da olmayabilirdi. Hatırlamış olsa mutlaka farklı davranırdı. Kenan derin bir nefes aldı. Bu kadar korkmasına gerek yoktu demek. Hatta yüreğini bir sevinç dalgası kaplar gibi oldu. bu karşılaşmadan kaçınmak için çiftlikte hep saklanmayı düşünmüştü. 47. ayrımın sonu. Sayfa 624. Devamı 48. ayrımda.